Ayrım 13, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 139. 11. Bölüm, Adalet Bakanı'nın kırılan kolu. Kol kırılır yen içinde kalır diyoruz. Yen giysinin kolunun dirsekten aşağı kısmına deniyor. Kırığı örtüyor, ya yen olmazsa kırık kol dışarı sarkmaz mı? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuştuğu sırada öfkeliydi. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ'nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın. Bakın Gül devamında kritik bir ifade de kullanıyordu. FETÖ ile mücadele FETÖ yöntemleriyle yapılamaz. Herkes FETÖ'cü ise FETÖ'cü yoktur. Bu FETÖ'nün bir stratejisidir. Peki Adalet Bakanı'nı bu denli kızdıran neydi? Kimlerin FETÖ artığı olduğunu iddia ediyor, kimlerin herkesi FETÖ'cü ilan ederek FETÖ'yü kurtarmaya çalıştığını düşünüyordu. Şöyle anlatalım. Bakan Gül bu konuşmayı 18 Eylül 2019 tarihinde yaptı. Sizi o günden bir gün öncesine götürelim, yani 17 Eylül'e. O gün Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör ilginç bir yazı kaleme aldı. Hedefi yargıydı. FETÖ'nün azılı elemanlarını bir mahkeme serbest bırakıyor, diğeri yeniden tutukluyor. Örgütün para kaynağı olarak bilinen holdinglerle ilgili akıl almaz kararlar çıkıyor. Ankesör soruşturmasına takılan hakim ve savcılarla ilgili Yargıtay'ın sesi çıkmıyor. Güngör devam ediyordu. 15 Temmuz'daki hain darbeden sonra bir kısım FETÖ'cüler ihraç edildi. Bir süre sonra FETÖ'den boşalan koltuklara başka gruplar oturdu. Ocular, bucular ünvanlı görevlere getirildi. Yargıdaki atamaların yapıldığı il başsavcılıkları, komisyon başkanlıkları, daire başkanlıkları, mahkeme başkanlıklarının neredeyse %80'i bu grupların eline geçti. Hakim ve savcı adaylarının yetiştiği Türkiye Adalet Akademisi'ni de kontrol altına aldılar. Sonra önceden izlediğimiz film sahne aldı. Hatta bir adım daha ileri gitti. Hassas kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre FETÖ'nün kumpas davalarını karara bağlayan hakimler ile terör soruşturmalarını yürüten savcılar, herkesin cemaat dediği dönemde meslekten ihracı bile göze alıp örgüte karşı suç duyurusunda bulunanlar, 15 Temmuz hain darbe planında eline silah alıp adliyeleri korumaya gidenler ya sürgün yedi ya da kızağa çekildi. Onların yerine telefonunda baylok çıkanlar, sahte tanıklar üzerinden KOM başkanlığının illere yolladığı baylok listelerinden isimlerini sildirenler, darbeci akrabaları olanlar ve benzerleri getirildi. Dilek Güngör devamında kimleri kastettiğini de işaret etti. Belli ki KOM başkanlığının emniyetteki mahrem imamlar raporuna giren, istihbaratta renklendirme denilen taktiği yargıda da uygulayan FETÖ, birer ikişer bu gruplara sızdı. Tıpkı 2010 anayasa referandumundan sonra Yarsav'a sızdıkları, oradan da HSYK'yı ele geçirdikleri gibi. Hak Yolcular ve Gül. Sabah gazetesi yazarının sözünü ettiği yargıyı ele geçiren grup kimdi? Satır arasını okuyanlar meselenin farkındaydı. Sözü edilen yargıda neredeyse tek söz sahibi olmuş grup Hak Yolcular'dı. Diyeceksiniz ki nedir bu Hak Yolcular? Sözü edilen İskenderpaşa cemaatinden başkası değildi. Cemaatin vakfının adı Hak Yol Vakfı'ydı. Bu nedenle yargıda bu gruba Hak Yolcular deniyordu. Hak Yolcuların devletteki, özellikle yargıdaki varlığı AKP'den de eskiye dayanıyordu. Zira Turgut Özal'dan Tayyip Erdoğan'a kadar hükümet olan birçok siyasi liderin geçmişi İskender Paşa'ya dayanıyordu. Ayrıca İskender Paşacılar diğer tarikatlardan farklı olarak radikal tavırlar göstermedikleri gibi sakal tıraşı olan ve kravat takan, merkez sağda konumlanan bir çizgiye sahipti. Bu da devlet bürokrasisinin içine daha kolay girmelerini sağlıyordu. AKP öncesinde de önemli bir güç olan Hak Yolcular, AKP'den sonra neredeyse devletin resmi tarikatı oldu. FETÖ'den boşalan koltuklara oturma konusunda en şanslı olanlar bu nedenle Hak Yolculardı. Hele söz konusu olan koltuklar yüksek bürokrasi, yargı, özellikle Yargıtay ise... Son dönemde yargı içinde Hak Yolcuların örgütlendiği tezi Sabah gazetesi tarafından ince ince işleniyordu. Güngör'ün yazısı kırılan kolun yen dışına taşması oldu. Renklendirme dediği de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mahrem raporunda anlatılan FETÖ'nün kendisini renklendirme dediği yöntemle başka tarikatların içerisinde gizlenmesiydi. Yani sabah yazarı FETÖ'cüler hak yolcu görünümünde yargıda yükseliyor diyordu. Dilek Güngör yazısını doğrudan Adalet Bakanı'nı işaret ederek bitiriyordu. Hani FETÖ'cüler yargı içinden ihraç edilmişti diye, hani Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargıyı FETÖ'den temizledik demişti diye, hani işler ehline veriliyordu diye. Bir parantez açalım. Acaba Abdülhamit Gül İskenderpaşa cemaatinden miydi? Bu sorunun yanıtını sorduğumuzda bakana yakın isimler iddiayı reddetti. Gül'ün dedesi Antep'in bilinen mollalarından Mehmet Emin Er'di. Gül'ü AKP'ye bağlayan ise tarikat bağlarından çok milli görüşçü kökleriydi. Onu tanıyanlar milli görüşçü Abdülhamit diyordu. Gül ile İskender Paşa'nın adı belki de iktidar içindeki kavgalardan dolayı yan yanaydı ya da öyle anılması isteniyordu. Ne demek istediğimize geleceğiz. Ama önce AKP içinde çete iması. Dilek Güngör'ün yazısının yayımlandığı gün fırtınalar koptu. Sosyal medyada Abdülhamit'i yedirmeyiz etiketiyle Adalet Bakanı Gül'e sahip çıkan kampanya yapıldı. Gül'ü destekleyen AKP'liler Sabah gazetesine hedef aldı. Gül ise yukarıda söylediğimiz gibi ertesi gün sert bir açıklamayla yazıya yanıt verdi. Aynı gün AKP sözcüsü Ömer Çelik'e Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sözleri sorulduğunda şu cevap alındı. Adalet Bakanlığı FETÖ ile mücadele konusunda kilit bakanlıklardan. FETÖ en çok orada yapılanmıştı. Burada bir zaaf varmış gibi değerlendirmeler çıkınca Sayın Bakan da bu şekilde cevap vermiştir. Yani AKP Genel Merkezi sözcüsü aracılığıyla Adalet Bakanı'nın sözlerine sahip çıkıyordu. Tam da bu dönemde AKP içinde FETÖ borsası iddialarını gündeme getiren eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip fotoğraf paylaşması dikkat çekiyordu. Tayyar görüşmenin fotoğraflarını yayımladıktan sonra Abdülhamit Gül'ün konuşmasını paylaşarak şu notu düşmüştü. Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep'in yiğit evladı. Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz. Parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz, yolunuz açık olsun. Yetmedi. AKP Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulundu. AKP'li Özel Sabah gazetesi için kriptolar ifadesini kullandı. AKP'li Abdülkadir Özel ihanet tabakasıyla savaşılmasın diye uğraşanlarla, ibadet tabakasıyla barışılmasın diye uğraşanlar aynı kişiler. Daha moda tabirle aynı kriptolar. Tanı bunları, tanı da büyü derken hangi tasarrufun kime ait olduğunu bilecek kadar araştırmacı gazeteci olanlar cehaletten değil tezvirat amacıyla yalan haberler yapıyorlar. Alışa geldikleri mühendislik oyunlarına devam edebileceklerini sanıyorlar diye belirtti. Uzatmayalım. Demek ki bizzat AKP'lilere göre mesele bir köşe yazısından ibaret değildi. AKP içinde ve çevresinde kümelenmiş bir çete vardı. AKP'li Bakan Gül'ün tepkisi bunaydı. Adalet Bakanı'nın karşı hamlesi. Diyeceksiniz ki Sabah'ın hedefi hak yolcular ve bunlara izin verdiğini söylediği Adalet Bakanı. Peki bakanın hedefindeki çete kimdi? Yazdık, hatırlatalım. Sabah gazetesinin de aralarında bulunduğu yayınların çatı kuruluşu olan Turkuaz Medya'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak yönetiyordu. Gazete bu nedenle siyasette Berat Albayrakçı olarak tanımlanıyordu. Ama bu yalnızca bir siyasi destekçilikten ibaret değildi. Bir başka bölümde ayrıntısıyla yazdığımız gibi gazete son dönemde pelikancılar denilen ve devlet içerisinde örgütlendiği konuşulan grubun ana karargahı gibiydi. Ahmet Davutoğlu'nu istifa ettiren pelikan bildirisini paylaşan, savunan, dağıtan isimlerin neredeyse tamamı bu medya etrafında kümelenmiş durumdaydı. Serhat Albayrak ise başta SETA olmak üzere bu grubun kurumlarının fikri önderi sayılıyordu. Yargıda bu grup pelikancılar tanımının dışında İstanbul grubu adıyla da anılıyordu. Bu anmanın sebebi de grubun İstanbul Adliyesi'nde çok etkili olmasıydı. Hatta yargıda hak yolcular ile itişen grubun destekçileri HSK'ya kadar uzanıyordu. Sözün özü, çete diye suçlanan grup aslında bu ekipten başkası değildi. FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar diyerek bakanın kastettiği pelikancıların neredeyse tamamının ortak noktası FETÖ geçmişiydi. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın dahi FETÖ okullarından yetiştiği zaman zaman medyada yer alıyor. Albayrak da mecliste yaptığı konuşmada bunu kabul ediyordu. Medyadaki pelikancılardan Cemil Barlas'tan Fuat Uğur'a en FETÖ karşıtı görünenlerin bir zamanlar maklube partilerindeki yazışmalarını ve ekibin Hilal Kaplan gibi en önemli isimlerinin FETÖ'nün taraf gazetesinden çıktığını hatırlarsak FETÖ suçlamasının pek de temelsiz olmadığı görülebilirdi. Kaldı ki bu kadar da değildi. İki tarafın birbirine yaptığı suçlamalara dikkat ettiniz mi? Evet, her iki taraf da birbirine son kertede FETÖ'cü diyordu. Ama bir nüans vardı. Adalet Bakanı'na yapılan suçlamalar hak yolcular eliyle FETÖ'ye dokunmama yönündeydi. Yani bizim metastaz dediğimiz durumdu. Öte yandan Gül yanlılarının pelikana suçlamaları geçmiş FETÖ'cülükleri dışında açıkça FETÖ borsası ithamıydı. Gerçekten de bu grup tuhaf bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın avukatlarını da içine alacak şekilde sürekli yargının FETÖ'nün zenginlerine verdiği beraatlarla tartışılıyordu. İşte geldik önemli noktaya. Sahi Adalet Bakanı o meşhur konuşmasından sonra ne yaptı? Adalet Bakanlığı Metastaz kitabında tüm ayrıntılarıyla FETÖ bağlantılarını okuduğunuz Fettah Tamince hakkında Antalya'da verilen takipsizlik kararının kaldırılması için kanun yararına bozma hamlesinde bulundu. Yani FETÖ bağlantılı Tamince yargılansın dedi Adalet Bakanlığı. Tamince'nin avukatlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adları İstanbul grubu ile anılan avukatlarının yaptığı hatırlanırsa Adalet Bakanı çok sembolik bir yere vuruyordu. Adalet Bakanı Gül adına Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan kanun yararına bozma talebi Pelikan ya da İstanbul grubuna açık bir mesajdı. Nitekim Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu adımın ardından 27 Eylül 2019'da bir daha kürsüye çıktı ve FETÖ ile mücadeleye yönelik sulandırma girişimleri olduğunu söyleyerek Türk yargısı FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, mücadeleden rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır dedi. Gül bunlarla mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın diyordu. Yargıda fotoğraf savaşları. İşte kırılan kol yen dışına çıktı ya, biraz da kolun kırılışını anlatalım mı? Tarih 7 Eylül 2019, Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ çok kritik bir habere imza attı. Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle, 3 Ekim 2018'de yanında iki kadın ve bir erkekle Antalya L tipi cezaevine kayıt dışı girmişti. Avukat Köhle, hükümlü Yüksel Uğurlu ile 37 dakikalık özel bir görüşme yapmıştı. Özel görüşme için göz retina okuma sistemi kapatılmıştı. Ziyarete ilişkin soruşturma yürüten savcılık usulsüz girişi tespit etmişti ancak rüşvet iddiasına ilişkin delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Hukuksuz şekilde cezaevine giren Köhle aynı zamanda Fettah Tamince'nin de avukatıydı. Olay bomba etkisi yaptı. Tam da yargıda pelikancılar ile Adalet Bakanı arasındaki kavganın ortasına denk gelmişti. Derken ilginç bir şey oldu. Kayıt dışı ziyaretin kahramanı Gürkan Kütük, Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta göbek atıyordu. Kimsenin dikkatini çekmeyen nokta ise birlikte göbek attığı kişideydi. O kişi HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'ydı. Hakkında soruşturma yürütüldüğü söylenen Kütük, "Merak etmeyin, arkam sağlam" mesajı veriyordu. Gelin görün ki 24 Ekim 2019'da yargıdan yeni bir deprem haberi geldi. HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ile Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa görevden aflarını istediklerine dair dilekçe verdi. Yani aslında gitmeleri istendi. Bunun üzerine HSK Genel Kurulu olağanüstü toplantı, toplantının ardından teftiş kurulu başkanlığına kolu kısanın yerine HSK Baş Müfettişi Abdullah Alacahan atandı. Aynı günlerde kolu kısanın darbe davasında sanık olan kardeşine yapılan özel muamele basına sızdı. Devam edelim. 31 Ekim 2019 akşamı HSK'nın hakim ve savcı kararnamesi yayımlandı. Adli yargı listesinin 66. sırasında kim mi vardı? Evet, doğru tahmin ettiniz. Gürkan Kütük. Antalya Başsavcı Vekilliği görevinden alınan Kütük, Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilmişti. Yani Kütük birlikte göbek attığı kolu kısanın gidişinin ardından kızağa çekildi. Ve ertesi gün 1 Kasım 2019'da yine Cumhuriyet'ten Ali Canoğlu da cezaevindeki kayıt dışı görüşmenin görüntülerini yayımladı. Cezaevine Tamince'nin de avukatı olan Ahmet Kürşat Köhle'nin savcıyla birlikte girişi açıkça görülüyordu. Yargıda İstanbul grubu ya da pelikancılar denilen oluşumla Adalet Bakanı'nın hukuk kavgası domino taşı gibi ilerliyordu. Adalet Bakanı İstanbul grubuna yakın isimleri birer birer uzaklaştırıyordu. Ankesörcü hakimler kavgası. Okuduğunuz bu kitap yalnızca olanları anlatıyor. Ortada bir gerçek var ki, yargıda hem pelikan iddiaları hem de FETÖ'cülerin kendilerini sakladığı tezi büyük ölçüde doğru. Yukarıda artık saklanamayan ve adına pelikan denilen yapılanmayı anlattık. Ama öbür yanını anlatmazsak resim eksik kalırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü HSYK 2000'den fazla FETÖ bağlantılı hakim ve savcıyı ihraç etmişti. Adalet Bakanı'nın açıklamalarına göre sonraki süreçte toplam 4000 hakim ve savcı FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi. Peki her şey bitti mi? Bu sorunun yanıtını emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok'a sorduğumuzda bize bir çalışmayla yanıt verdi. Bu çalışma 23 Eylül 2014 HSYK'sını esas alıyordu. Bu tarihte yapılan seçimlerde hakimler ve savcılar tam ortadan ikiye bölünüyordu. Zira seçimin ana amacı yargıyı FETÖ'den kurtarmaktı. Yargıdaki FETÖ'cüler kendi adaylarıyla ilk kez resmen ortaya çıkarken FETÖ karşıtları da güçlerini birleştirmiş ve FETÖ'yü yargıdan tasfiye etmişti. İşte bu çalışmadan yola çıkarak her kurum tek tek incelendiğinde şu görülüyordu. Tasfiye edilenlerden sonra halen görevde olan 63 Yargıtay üyesi, 30 Danıştay üyesi, 2083 Adli Yargı üyesi, 45 İdari Yargı üyesi, 2014 yılında FETÖ'nün listesine oy vermiş, FETÖ listelerini desteklemişti. Altını çizelim, bu hakimler ve savcılar tasfiye olanların ardından halen görevdeydi. Peki bu isimler nasıl tespit edilecek? FETÖ denilen yapılanma kuşkusuz gizli bir teşkilat. Ancak tüm gizli yapılar gibi bu yapının da açıkları var. Bu kitap kimse hakkında mahkemelerin kesmesi gereken hükmü vermiyor, sadece bir yapının analizini yapıyor. FETÖ ortaya çıkarılırken en kritik delillerden biri ardışık ankesörlü telefon aramaları. FETÖ abileri kendi sorumluluğunda olan yargı, emniyet ve TSK'daki üyelerini ankesörlü telefon, büfe telefonu gibi sabit hatlardan arayarak güvenli ilişki kuruyor, böylece cep telefonu takibinden kurtuluyordu. Söz konusu gruplar sabit hatlardan aranarak toplantıya çağrılıyordu. Bu yolla aranan kişilerin açığa çıkarılmasıyla TSK'da binlerce askere operasyon yapılmış, çok sayıda kişi itirafçı olmuştu. Peki ankesör soruşturması yargıda nasıl ilerledi? Medyada haber oldu. 2019 yılının Ocak ayında ankesör soruşturmasında Yargıtay'dan bir başsavcı vekili ve iki üyenin adı geçmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu da inceleme izni verdi ve 3 isim hakkında soruşturma yapması için Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı muhakkik, yani kaba tabirle incelemeci olarak atandı. 21 Mart 2019'da ise Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 4 Yargıtay üyesi ile 1500'e yakın hakim savcı hakkında ankesörden soruşturma başlatıldığını yazdı. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz aynı gün açıklama yaptı ve gündemimizde böyle bir soruşturma yok. 1. Dairenin 1500 hakim ve savcı ile ilgili verdiği soruşturma izni de mevcut değil ifadeleriyle haberi yalanladı. Başladığımız yere doğru geliyoruz. 6 Eylül 2019'da yukarıda bahsettiğimiz kavgayı başlatan makaleyi kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yargı ve emniyetteki ankesörcüler başlıklı köşe yazısında üst düzey bir bürokratın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ankesöre takılan binlerce kripto hakim, savcı ve emniyetçinin bulunduğu bir listeden söz ettiğini belirtip şunları anlattı. Ardışık arama yöntemiyle FETÖ imamlarıyla haberleşen hakim savcılar şimdi üst düzey makamlarda. Listedeki isimleri duysanız şok olursunuz. Kimi Yargıtay'da daire başkanı, kimi üye, kimi bölge idare mahkemesinde görevli. Bu listedeki isimler bir yıl kadar önce Hakimler Savcılar Kurulu ve Yargıtay'a bildirilmiş. Merak ediyorum, Yargıtay veya HSK bu kişilerle ilgili bir işlem başlattı mı ya da soruşturma izni verdi mi? Ardışık arama listesine yer alan bu kişilerin o tarihten sonra FETÖ ile ilgili kararlarda imzası var mı? HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz Twitter hesabından Güngör'ün yazdıklarını şöyle doğruladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk derece ve bölge idare mahkemelerini kapsayan 18 Eylül 2018 tarihli ihbar evrakının HSK Genel Sekreterliğine ulaşmasını takiben 27-11-2018 tarihinde HSK 1. Dairesince gündeme alındığı, oy birliği ile müfettiş edili ile inceleme yapılmasının teklif edildiği ve uygun bulunan teklif üzerine evrakın HSK Teftiş Kurulu'na gönderildiği, söz konusu hususun tahkikatının titiz bir şekilde sürdürüldüğü ve tamamlanma aşamasına geldiği, Yargıtay üyelerinin suç oluşturan eylemlerinde ise inceleme ve soruşturma yapma yetkisinin yasa gereği Yargıtay Divanı'na ait olduğu, bu nedenle habere konu şahıslarla ilgili HSK tarafından bir tasarrufta bulunulmadığı, haberde sözü edilen kişilerle ilgili evrakın İzmir Başsavcılığınca doğrudan Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiği kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm bunların ardından Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, öğrendiğimiz kadarıyla bahse konu soruşturma kapsamında tamı tamına 1509 hakim ve savcı var diye yazdı. Gazeteci Yıldız'ın haberinin ardından HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz bir açıklama daha yaptı ve HSK 1. Dairesi tarafından ankesörlü telefon aramasından kaynaklanan 1509 hakim savcı hakkında verilmiş bir inceleme ve soruşturma izni kesinlikle yoktur dedi. Kafanız karıştı değil mi? Şimdi yargıdaki ankesörcü hakimler ve savcılar hakkında soruşturma var mı, yok mu? Hangisi doğru, kim neyi saklıyor? Aslında satır arası okunduğunda bir başka sonuç çıkıyor. Zira birbirine zıt açıklamaların ikisi de doğruydu. Çünkü yasalara göre hiçbir savcılığın, HSK'nın izni olmadan hiçbir hakim savcı hakkında soruşturma yapma, telefon kayıtlarını inceleme yetkisi yoktu. Bu nedenle de kağıt üstünde hiçbir savcılıkta 1500 hakim savcı hakkında ankesör soruşturması da yoktu. Savcılar ancak ihraç edilmiş olan hakim ve savcıların kayıtlarını inceleyebiliyordu. Bunlar hakkında yapılan incelemeler sırasında aynı ankesör ve sabit hatlardan şu anda görevde olan yargı mensuplarının da arandıkları tespit edilmişti. İşte haberlere konu olan 1500 kişi bu şekilde tespit edilmişti, isimleri biliniyordu, şüpheliydiler. Ama yasaya göre haklarında soruşturma sözde açılamıyordu. Bunun için HSK'nın soruşturma izni vermesi gerekliydi. Yargıdaki saklı FETÖ'cüler ile ilgili 24 Eylül 2019'da Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin şunları yazdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Örgüt'ün Ege bölgesindeki sözde imamını tespit eder. Bu imamın 23 hakim ve savcı ile ankesör görüşmesi olduğu ortaya çıkar ve bu 23 yargı mensubundan birçoğunda örgütün gizli haberleşme ağı Baylok vardır. Ankesöre takılanlardan birisi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki tepe isimlerden birisidir. Yargıtay aynı gün yaptığı açıklamada genel geçer ifadeler kullanmayı tercih etti. Yani Adalet Bakanı Gül ve Pelikan kavgasında aslında Türkiye'nin ıskaladığı FETÖ ile mücadeleydi. Her iki tarafta bazı FETÖ'cülere dokunulmasını istiyor, bazılarına dokunmaya gelince ayak sürüyordu. Bunu da Pelikan ya da Hak Yol diye perdeliyordu. Bundan ilk etkilenen ise mahkemelere giden vatandaştı. Bu dönemde öyle şeyler açığa çıktı ki, sorgularında itirafçı olmayı kabul eden, FETÖ'cü olduğunu itiraf eden, örgüt toplantılarına katıldığını kabul edip isim veren hakim ve savcılardan bazıları görevlerine iade edildi. Birileri FETÖ'cü değilim diye ispatlamaya çalışsın, ben FETÖ'cüyüm diyenler mahkemelerde adalet dağıtmaya devam etti. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 151.